Ayrım 48.
Bu arada bir şey de dinleyicilerin gözüne çarpmıştı. Genç vaazın o pek konuşkan gözleri de oldukça sık sık genç kalıtçının o pek çekici güzelin üzerinde duruyordu gönül hoşluğuyla. Ve görünüşe göre de oldukça da dikkatli. Çünkü gözlerini genç kıza çevirir çevirmez vaazı daha bir ustalıklı hale bürünüyor, etkisi artıyordu. Alıntılar bollaşıyor, artık o gönülden yükselen duygular bulunmaz oluyordu. Hemen hemen o anda ilgileri kesilen hanımlar da Marini'ye bakıp onun hakkında dedikodular yapmaya başlıyorlardı. Clelia bütün bu acayip ayrıntıları tam 3 kez yineletti. Üçüncüsünde çok dalgınlaştı. Tam 14 aydır Fabris'i görmediğini hesaplıyordu. İçinden Fabris'i görmek için değil de ünlü bir vaizi dinlemek için kilisede 1 saat geçirmekte ne kötülük olabilir ki diye geçiriyordu. Hem zaten kürsüden çok uzak bir yere otururum. Fabris'e de bir içeri girdiğinde bir de vaazın bitiminde bakarım. Clelia ardından da kendi kendine hayır diyordu. Ben Fabris'i görmeye gitmeyeceğim. İnsanı şaşırtan olağanüstü bir vaizi dinlemeye gideceğim. Markiz bütün bu düşünceler içinde vicdan azabıyla kıvranıyordu. 14 ay boyunca ne kadar güzel davranmıştı. Vicdanını bir parça yatıştırmak amacıyla aman canım diye düşündü. En sonunda eğer bu akşam ilk gelen hanım Monsignor Del Dongo'nun vaazını dinlemeye gitmişse ben de giderim. Yok, eğer gitmemişse ben de gitmem. Markiz bu karara vardıktan sonra başpiskopos yardımcısının hangi gün ve hangi kilisede vaaz vereceğini öğrenmeye çalışın diyerek Gonzo'yu pek mutlu etti. Belki de bu akşam gitmeden önce size bir iş havale ederim. Gonzo Corso'ya gider gitmez Clelia'da hava almak amacıyla kendini sarayının bahçesine attı. 6 aydan beri oraya ayak basmadığının ayırdında bile olmadı. Clelia coşkulu ve cıvıl cıvıldı, yanaklarına renk gelmişti. Akşam salona giren her can sıkıcı konukla birlikte yüreği heyecanla çarpıyordu. En sonunda Gonzo'nun geldiğini haber verdiler. Beriki de daha ilk bakışta tam bir hafta vazgeçilmez insan olacağını anlayıverdi. Markiz küçük Marini'yi kıskanıyor. İnan olsun çok hoş bir güldürü olacak bu diye düşündü. Burada Markiz başrole çıkacak, küçük Anetta hizmetçi kız rolünü oynayacak. Monsignor Del Dongo da sevgili rolünü. Vallahi giriş ücreti 2 franktan hiç de pahalı sayılmaz. Adamın etekleri sevinçten zil çalıyordu. Bütün akşam süresince herkesin sözünü kesti. En garip öyküleri anlattı. Söz gelimi bir gün önce bir Fransız gezgininden öğrendiği ünlü aktrisle Peguini Markisi'nin öyküsünü. Beri yanda Markiz'in de içi içine sığmıyordu. Salonda geziniyordu. Marki'nin sadece her biri 20.000 franktan fazla eden tabloları astırdığı salonun bitişindeki resim galerisine geçiyordu. O tabloları o akşam o kadar açıktan açığa dile gelip konuşuyorlardı ki heyecandan Markiz'in yüreğini yoruyorlardı. Genç kadın en sonunda kapının 2 kanadının açıldığını işitince hemen salona koştu. Gelen Raversi Markiz'iydi. Ama ona geleneksel hoş geldiniz sözcüklerini söylerken Clelia sesinin zor çıktığını hissediyordu. Raversi Markiz'i önce hiç işitemediği şu o pek moda olan vaiz konusunda ne düşünüyorsunuz sorusunu tam 2 kez yineletti ona. Başlangıçta ona Moska Kontesi olan halasına pek yaraşır bir yeğen, küçük bir entrikacı gözüyle bakıyordu. Ama tam sizin karşınızdaki Visitasyon Kilisesi'ndeki son vaazında öylesine yüceydi ki, bütün kinim ansızın sona eriverdi. Şimdi onu ömrümde dinlediğim en uz dilli insan olarak görüyorum. Clelia mutluluktan tir tir titreyerek, demek ki onun vaazlarından birine katıldınız öyle mi Markiz dedi. Markiz de gülerek, aman efendim ne demek dedi, siz beni dinlemiyor muydunuz kuzum? Dünyada hiçbir şey uğruna onun bir tek vaazını bile kaçırmam. Göğsünden rahatsız olduğunu ve pek yakında vaazı bırakacağını söylüyorlar. Raversi Markiz'i çıkar çıkmaz Clelia Gonzo Efendi'yi galeriye çağırdı. Ona, o herkesin gökleri çıkardığı vaizi dinlemeye hemen hemen karar vermiş gibiyim. Ne zaman vaaz verecek dedi. Önümüzdeki pazartesi günü, yani 3 gün sonra ve sanki ekselanslarının tasarısını tahmin etmiş gibi Vizitasyon Kilisesi'ne vaaz vermeye gelecek. Her şey açıklanmıştı ama konuşmak için artık Clelia'nın hiç sesi çıkmıyordu. Bir tek sözcük eklemeden galeride 5-6 kez gidip geldi. Gonzo içinden işte şimdi öç alma düşüncesi içini kemiriyor diye düşünüyordu. Özellikle General Fabio Conti gibi bir kahramanın gözetimindeki bir cezaevinden kaçacak kadar küstah olabilir mi insan? Gonzo ardından da ince bir alayla, ''Zaten elinizi çabuk tutmalısınız Sayın Markiz.'' diye ekledi. Göğsünden rahatsızmış. Doktor Rambo onun bir yıldan fazla ömrü olmadığını söylüyordu. Kaleden kalleşçesine kaçarak bütün bağlarını kopardığı için Tanrı onu cezalandırıyor. Markiz galerideki divanın üzerine oturdu ve Gonzo'ya da kendisi gibi yapmasını işaret etti. Aradan birkaç dakika geçtikten sonra Clelia içine birkaç altın yerleştirdiği küçük bir kese verdi adama. ''Bana 4 tane yer ayırtın.'' dedi. ''Bu garip Gonzo'nun da ekselanslarının peşinden gelmesine izin çıkacak mı?'' ''Elbette, siz 5 yer ayırtın. Kürsünün yakınında olması hiç de önemli değil benim için ama çok güzel olduğu söylenen Bayan Marini'yi görmek isterdim.'' diye ekledi. Markiz kendisini vaaz günü olan o ünlü pazartesiden ayıran 3 gün nasıl yaşadığını bilemedi. Halkın içinde bu kadar yüksek mevkili bir hanımın mahiyetinde görünmek çok önemli bir onur sayıldığı için Gonzo o kılıçlı Fransız giysilerini kuşanmıştı. Dahası da var, saraya yakın bulunuşundan yararlanarak Markiz için kiliseye altın yaldızlı görkemli bir koltuk koydurdu. Kent soylular bunu pek küstah bir davranış olarak kabul ettiler. O koltuğu görünce Markiz'in ne hallere geldiğini gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Üstelik de bunu tam kürsünün karşısına yerleştirmişlerdi. Gözlerini indirip o koskocaman koltuğun bir köşesine büzülen Clelia o kadar utanmıştı ki Gonzo'nun bir türlü gözlerine inanamadığı bir küstahlıkla eliyle kendisine gösterdiği küçük Marini'ye bakma yürekliğini gösteremedi. Soylu olmayan bütün yaratıklar dalkavuğun gözünde koskoca bir hiçti. Farbis kürsüde belirdi. Genç adam o kadar zayıf, o kadar soluk benizliydi ki, öylesine eriyip bitmişti ki hemen o anda Clelia'nın gözleri yaşardı. Farbis birkaç sözcük söyledi. Sanki ansızın sesi kısılmışçasına duruverdi. Boş yere birkaç cümle gevelemeye çalıştı. Arkasını dönüp eline yazılı bir kağıt aldı. ''Kardeşlerim'' dedi. ''Pek bahtsız ve sizin acımanıza son derece layık bir can, ancak onun yaşamıyla sona erecek olan acılarının bitmesi için benim sesimden sizi dua etmeye davet ediyor.'' Farbis elindeki kağıdın geri kalanını çok ağır ağır okudu. Ama sesinin öyle bir ifadesi vardı ki duanın ortalarına gelmeden herkes, hatta Gonzo bile ağlıyordu. Markiz de hüngür hüngür ağlarken hiç olmazsa kimsenin gözüne çarpmam diye düşünüyordu. Farbis elindeki kağıdı okurken dindarların dualarını istediği bahtsız adamın durumu konusunda 2-3 fikir daha buldu. Kısa bir süre sonra aklına yığınla fikir geldi. Farbis dinleyicilerle konuşurmuş gibi yaparken sadece Markiz'e sesleniyordu. Vaazını her zamankinden biraz daha erken bitirdi. Çünkü bütün çabasına karşın hıçkırıklar gırtlağında öylesine düğümlenmişti ki anlaşılır biçimde tek bir sözcük bile söyleyemiyordu. İyi değerlendiriciler bu vaazı garip ama hiç değilse dokunaklılık bakımından ışıklar altında verilen vaaza eşit buldular. Clelia'ya gelince Farbis'in okuduğu duanın 10 satırını ya dinlemiş ya dinlememişti ki onu görmeden 14 ay geçirebilmiş olduğuna acımasız bir suç olarak bakmaya başlamıştı. Evine dönünce rahatça düşünebilmek amacıyla hemen yatağına girdi. Ertesi günde erkenden Farbis şöyle yazılmış bir pusula aldı. ''Sizin onurunuza güveniyoruz. Ağızlarının sıkılığına kesinlikle güveneceğiniz 4 yiğit bulun. Yarın tam Steccata Kilisesi'nin saati gece yarısını çaldığında St. Paul Sokağı'nda 19 numaralı küçük kapının yanında bulunun. Saldırıya uğrayacağınızı düşünerek sakın yalnız gelmeyin.'' Farbis o tanrısal yazıyı tanıyınca diz çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. En sonunda 14 ay 8 gün sonra olan oldu diye haykırdı. Elveda vaazlar. O gün Farbis ve Clelia'nın yüreklerinin ne biçim çılgınlıklarla hop oturup hop kalktığını burada anlatmak çok uzun sürerdi. Sözü edilen küçük kapı Crescensi Sarayı'nın portakal bahçesinin kapısından başkası değildi. Ve o gün tam 10 kez Farbis onu görmenin bir yolunu buldu. Yanına silah aldı ve bir başına gece yarısından az önce hızlı adımlarla o kapının yanından geçerken ansızın anlatılması olanaksız bir sevinçle çok iyi tanıdığı bir sesin çok alçak bir tonda kendisine ''Gir içeri kalbimin dostu'' dediğini işitti. Farbis büyük bir sakınımla içeri girdi ve gerçekten de kendini portakal bahçesinde buldu. Ama yerden 3-4 ayak yüksekliğinde kalın demir parmaklıklı bir pencerenin tam karşısındaydı. Zifiri karanlık vardı. Farbis o pencereden gelen bir takım gürültüler işitti. Eliyle o demir parmaklığı araştırırken ansızın çubukların arasından geçen bir elin kendininkini yakalayarak dudaklarına götürüp öptüğünü hissetti. Pek sevilen bir ses, Seni sevdiğimi söylemek ve sözümü dinleyip dinlemeyeceğini sana sormak için buraya gelen benim, dedi. Artık ilk coşkulardan sonra Fabris'in yanıtını, sevincini, şaşkınlığını gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Clelia ona, bildiğin gibi ben Meryem Hanım'ıza seni asla görmeme andında bulundum, dedi. İşte o nedenledir ki seni bu zifiri karanlık içinde kabul ediyorum. Şunu iyi bilmeni isterim ki gün ortasında sana bakmaya beni zorlarsan aramızda her şey bitmiş olacak. Ama önce şunu söyleyeyim. Anetta Marini'nin karşısında vaaz vermeni kesinlikle istemiyorum. Tanrı'nın evine bir koltuk gönderme aptallığında bulunanın da ben olduğumu sakın sanma. Benim sevgili meleğim, artık hiç kimsenin önünde vaaz vermeyeceğim. Bir gün seni görebilme umuduyla vaaz veriyordum. Böyle konuşma. Unutma ki seni görmeme izin yok. Burada bu konuda hiçbir şey söylemeden 3 yıllık bir süreyi atlama izni isteyeceğiz. Öykümüzün yeniden başladığı dönemde Moska Kontu çoktan Parma'ya dönmüş ve her zamankinden çok daha güçlü olarak başbakanlığa getirilmişti. O 3 yıllık tanrısal mutluluktan sonra Fabris'in ruhu her şeyi değiştiren bir sevgi hevesine kapıldı. Markizin Sandrino adında 2 yaşında pek sevimli bir oğlu vardı. Annesinin bütün sevinç kaynağı oluyordu. Bu çocuk hep annesinin yanındaydı ya da Crescenzi Markisi'nin kucağındaydı. Buna karşın Fabris de onu hemen hemen hiç göremiyordu. Çocuğun bir başka babayı sevmeye alışmasını istemiyordu. Küçüğün anılarının iyice belirlenmesine vakit bırakmadan onu kaçırmayı kararlaştırdı. Markiz'in sevgilisini göremediği o uzun saatler boyunca Sandrino'nun her gün yanında bulunuşu onu avutuyordu. Çünkü Alplerin kuzeyinde pek garip görülebilecek bir şeye itiraf etmek zorundayız. Uygunsuz davranışlarına karşın Markiz andına bağlı kalmıştı. Belki anımsayacağınız gibi Meryem Ana'ya Fabris'i bir daha asla görmeyeceğine söz vermişti. Ağzından çıkan kesin sözcükler işte bunlardı. Bu nedenle Fabris'i sadece geceleri kabul ediyordu ve içeride hiçbir zaman ışık bulunmuyordu. Ama Fabris her akşam sevgilisine gidiyordu. İşin hoş yanı da merak ve can sıkıntısının için için kemirdiği bir sarayın ortasında Fabris'in sakınımları öyle ustaca hesaplanmıştı ki Lombardiya'da dedikleri gibi bu Amicizia'dan hiçbir zaman hiç kimse kuşkulanmadı bile. Kimi dargınlıkların olmaması için bu sevgi çok şiddetliydi. Clelia çok kıskançtı ama kavgalar hemen hemen her zaman başka nedenlerden çıkıyordu. Söz gelimi Fabris herhangi bir kamusal törende oyalanarak Markiz'in bulunduğu yere gelip de ona bakmakta gecikirse genç kadın bunu bahane edip oradan çabucak ayrılıyor ve sevgilisini uzun zaman kabul etmiyordu. Güzelliği ve zekasıyla bu kadar dikkat çekici bir kadının hiçbir gönül serüveninin işitilmemesi Parma Sarayı'nda büyük şaşkınlık yaratıyordu. Markiz bir hayli çılgınlıkları esinlendiren pek çok tutkuya neden oldu. Çoğu zaman Fabris de kıskançlıkla kıvranıyordu. İyi yürekli başpiskopos Landriani öleli çok olmuştu. Fabris'in dindarlığı, kusursuz ahlakı, eşsiz uz dilliliği başpiskoposu unutturmuştu. Fabris'in ağabeyi ölmüştü. Ailenin bütün mirası da ona kalmıştı. O andan sonra Parma Başpiskoposluğu'nun kendisine getirdiği 100 bilmem kaç bin franklık geliri her yıl kendi dinsel bölgesinde bulunan rahip ve rahip çömezlerine dağıttı. Fabris'in oluşturduğu yaşamdan daha saygıdeğer, daha onurlu ve daha yararlı bir yaşam düşünmek zordu. Ne var ki işte o aşırı sevgi gelip her şeyi berbat etti. Fabris bir gün Clelia'ya, "Büyük saygı duyduğum ama gene de gün yüzünde beni göremediğin için ömrümü zehir eden o yemine göre," dedi. "Çalışmaktan başka bir eğlence olmadan hep yalnız yaşamak zorundayım. Gene de yeterince yapacak iş bulamıyorum. Böylece her gün sert ve üzücü bir biçimde geçirdiğim bir sırada aklıma bir fikir geldi. Bu da 6 aydan beri beni çok üzüyor. Boş yere ona direnmeye çalışıyorum. Oğlum asla beni sevmeyecek. Adını söylediğimi işitmiyor. Crescenzi Sarayı'nın görkemli lüksü içinde büyüdüğünden beni pek tanımıyor. Onu görebildiğim o pek az fırsattan bana tanrısal gelen ama benim bakamadığım güzelliğini anımsattığı annesini düşünüyorum. Çocuk beni çok ağırbaşlı buluyordur. Bu da çocuklar için üzüntülü anlamına gelir. Markiz, peki ama beni ürküten bütün bu konuşmanın amacı nedir diye sordu. Oğlumu geri almayı amaçlıyor, onun benim yanımda oturmasını istiyorum. Onu her gün doya doya görmek istiyorum. Beni sevmeye alışmasını istiyorum. Ben kendim de onu gönlümce rahat rahat sevmek istiyorum. Yeryüzünde görülmemiş bir yazgının beni onca duygulu ruhun yararlandığı bu mutluluktan yoksun bırakmak ve taparcasına sevdiğim her şeyle ömrümü geçirmemi istemediğine göre hiç değilse bana seni anımsatan, bir bakıma senin yerini tutan bir yaratığın yanımda olmasını istiyorum. Zorunlu yalnızlığım içinde işler ve insanlar bana yük oluyor, ağır geliyor. Sen de çok iyi bilirsin ki yükselme hırsı benim için Barbone tarafından tutuklanma mutluluğuna erdiğimden beri hep anlamsız bir sözcük olmuştur. Ruh duyumu olmayan her şey uzaktan beni ezen üzüntü içinde bana gülünç görünür. Sevgisinin üzüntüsüyle zavallı Clelia'nın ne şiddetli bir acı duyduğunu anlayabilirsiniz. Fabris'in bir parça haklı olduğunu hissettiği oranda da üzüntüsü daha derinleşti. Hatta andını bozması gerekip gerekmeyeceğine kuşkulanmaya karar verdi. O zaman Fabris'i de sosyetenin bütün öbür kişileri gibi gün içinde kabul edebilirdi. Dürüstlük ünü öylesine sağlamdı ki hiç kimse bir dedikodu yapmaya cesaret edemezdi. Pek çok sadaka vererek andını bozabileceğini düşünüyordu. Ama bir yandan da bu tamamıyla dünyasal düzenlemenin hiçbir zaman vicdanını rahatlatamayacağını da çok iyi biliyordu. Belki de Tanrı'nın gazabı bu yeni suç için onu cezalandırırdı. Öte yandan da hadi diyelim ki Clelia Fabris'in bu pek haklı isteğine boyun eğmeye razı oldu da o çok iyi tanıdığı ve garip isteğiyle huzurunu son derece kaçıracak olan duygulu ruhu mutsuz etmemeye çalıştı. İtalya'nın en büyük soylularından birinin oğlu kaçırılır da böyle bir kaçırma ortaya çıkarılmaz olur mu? Crescenzi Markisi etekler dolusu para saçar, araştırmaların başına bizzat kendisi geçer ve er geç de kaçırma olayı aydınlanırdı. Bu tehlikeyi önleyecek bir tek yol vardı. Çocuğu uzak bir yere, söz gelimi Edinburgh'a ya da Paris'e göndermeliydi ama bu sefer de bir ananın sevgisi buna razı olamazdı. Fabris'in önerdiği ve gerçekten de daha bir akla yakın olan yolda çılgına dönmüş anneye göre korkunç ve uğursuz belirtiler vardı. Fabris, çocuk hastalanmış gibi yapılabilir diyordu. Gitgide daha ağırlaşır, en sonunda da Crescenzi Markisi'nin bulunmadığı bir sırada ölmüş olabilirdi. Clelia'da dehşete kadar varan bir tiksinti aralarında bir boğuşmaya neden oldu ama bu pek uzun sürmedi. Clelia Tanrı'ya karşı gelmemeleri gerektiğini ileri sürüyordu. Bu çılgınlar gibi sevilen evladın bir günahın ürünü olduğunu, üstelik bir de tanrısal gazaba kışkırtmaya kalkışırsa Tanrı'nın onu yanına almakta gecikmeyeceğini söylüyordu. Bunun üzerine Fabris gene kendi acayip yazgısından söz ediyordu Clelia'ya. Rastlantının bana sunduğu toplumsal durum ve aşkım diyordu. Beni sonsuza kadar yalnız kalmaya zorluyor. Siz beni sadece karanlıkta kabul etmek istediğinizden, meslektaşlarımın pek çoğu gibi iştenlikli bir topluluğun zevklerinden, nimetlerinden de yoksun kalıyorum. Böylece sizin yanınızda geçirebildiğim yaşam bir bakıma dakikalara indirgenmiş oluyor. Bu arada pek çok gözyaşı döküldü. Clelia hastalandı. Ne var ki Fabris'i kendisinden istediği korkunç özveriyi durmadan reddedemeyecek kadar çok seviyordu. Görünüşte Sandrino hastalandı. Marki hiç vakit yitirmeden en ünlü hekimleri getirtti. İşte o andan sonra Clelia hiç aklına gelmeyen korkunç bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. O taparcasına sevilen çocuğun hekimlerin verdiği ilaçlardan herhangi birini almasına engel olmak gerekiyordu. Hani bu da öyle sanıldığı kadar kolay bir iş değildi. Sağlığı uğruna gerekenden fazla yatakta tutulan çocuk bu sefer gerçekten hastalandı. Hastalığın nedenini hekimlere nasıl anlatmalıydı? Birbiriyle çelişen iki sevgi arasında bocalayan Clelia neredeyse aklını yitirecekti. Görünüşte bir iyileşmeye razı olup da o kadar uzun ve o kadar da zor bir aldatmacanın bütün kazancını böylece gözden mi çıkarmalıydı acaba? Bir yanda Fabris de ne sevgilisinin gönlüne uyguladığı zorlamayı görebiliyordu ne de tasarısından vazgeçebiliyordu. Her gece hasta çocuğun yanına girebilmenin yolunu bulmuştu ama bu da başka bir güçlük çıkarmıştı ortaya. Markiz oğluna bakmaya geliyordu. Kimi zaman da Fabris mumların ışığında onu görmek zorunda kalıyordu. Bu da Clelia'nın zavallı hasta yüreğine korkunç ve Sandrino'nun ölümünü haber veren bir günah gibi görünüyordu. Yerine getirilmesi kesinlikle zararlı olacak bir adağa itaat konusunda boş yere vicdan durumlarını inceleyen en ünlü tanrı bilim uzmanlarına danıştılar. Bunlar da andı eden kişinin cinsellik duygularını boş bir zevk için değil de apaçık bir kötülüğe neden olmamak amacıyla andından vazgeçtiği sürece bu andın suç oluşturacak biçimde bozulmuş gibi kabul edilemeyeceğini bildirmişlerdi. Ama Markiz gene de üzüntüsünden kurtulamıyordu. Fabris işte o zaman o acayip düşüncesinin hem Clelia'nın hem de oğlunun ölümüne neden olacağını gördü. Bunun üzerine Fabris hemen can dostu Mosca Kont'una başvurdu. Artık iyice yaşlanmış bir başbakan olmasına rağmen o da kısmen bildiği bu aşk öyküsünden pek duygulandı. "Ben Marquis'in en azından 5-6 gün buradan uzaklaşmasını sağlayabilirim," dedi. "Bunu ne zaman olmasını istersiniz?" Bir süre sonra Fabrice gelip Marquis'in uzaklaşmasından yararlanmak için her şeyin hazır olduğunu konta bildirdi. Aradan 2 gün geçtikten sonra Montova dolaylarındaki çiftliklerinin birinden atla dönerken görünüşe göre özel bir öcün alınması için parayla tutulan haydutlar hiçbir kötülük yapmadan Marquis'i kaçırdılar. Onu Po Irmağı'ndan inmek ve Fabrice'in vaktiyle ünlü Gillette olayında gerçekleştirdiği aynı yolculuğu yapmak için tam 3 gün geçirdiği bir sandığın içine yerleştirdiler. 4. günü haydutlar Marquis'i Po Irmağı'nın ortasındaki bir ıssız adaya çıkardılar ama daha önce üzerinde ne para ne de değerli hiçbir şey bırakmayacak biçimde onu iyice soymaya özen gösterdiler. Marquis Parma'daki sarayına dönünceye kadar aradan tam 2 gün geçti. Orada her şeyi kara örtüler altında, herkesi de derin bir üzüntü içinde buldu. Pek ustaca gerçekleştirilen bu kaçırmanın pek kötü bir sonucu oldu. Markiz'in hemen her gün onu görmeye gelebildiği büyük ve çok güzel bir eve yerleştirilen Sandrino birkaç ay sonra öldü. Clelia, Meryem Ana'ya ettiği yemine ihanet ettiği için cezaya çarpıldığını düşündü. Sandrino'nun hastalığında Fabrice'i o kadar sık ışık altında, hatta 2 kez de gün ortasında ve öyle sevgi taşkınlıklarıyla görmüştü ki. Sevgili oğlunun ardından fazla yaşamadı ama sevgilisinin kollarında ölme mutluluğuna erişti. Fabrice intihara başvurmayacak kadar aşık ve dindardı. Daha iyi bir dünyada Clelia'ya kavuşacağına inanıyordu ama pek çok günahını bağışlatması gerektiğini bilecek kadar da akıllıydı. Clelia'nın ölümünden birkaç gün sonra başpiskopos birçok belge imzaladı. Bunlarla hizmetkarlarının her birine 1000 franklık bir gelir sağlıyordu. Kendine de bir o kadarlık maaş ayırıyordu. Moska kontesine yaklaşık 100.000 frank gelir getiren topraklar veriyordu. Baba kalıtından arta kalabilecek olanı da pek varlıklı bir evlilik yapmayan kız kardeşine bırakıyordu. Ertesi günde başpiskoposluktan ve 5. Ernest'ın lütfuyla başbakanın dostluğunun kendisini peş peşe getirdiği bütün görevlerden istifa ettiğini gerekli yerlere bildirdikten sonra Sakka'nın 2 fersah uzağında Po Irmağı yakınındaki ormanların içinde bulunan Parma Manastırı'na çekildi. Moska kontesi vaktiyle kocasının yeniden başbakanlığa dönmesini candan onaylamıştı ama 5. Ernest'ın ülkesinin topraklarına ayak basmayı dünyada kabul etmemişti. Salonlarını Casal Maggiore'den yarım fersa ötede Po Irmağı'nın sol kıyısında dolayısıyla Avusturya topraklarında bulunan Vignano'da açmıştı. Kontes, kontun kendisi için yaptırdığı o görkemli Vignano sarayında her perşembe Parma'nın yüksek sosyetesini kabul ediyordu. Her günde sayısız dostları onu görmeye geliyordu. Kontes görünüşe bakılırsa tümüyle mutluydu ama çok sevdiği ve Parma Manastırı'nda ancak 1 yıl geçirebilen Fabrice'in arkasından çok yaşamadı. Parma'nın bütün cezaevleri boşalmıştı. Kont son derece zengindi. 5. Ernest hükümetini Toskana dükalarınkine benzeten uyrukları tarafından pek seviliyordu. Mutlu azınlığa. Kitabın sonu. 21 Aralık 2006, sayfa 560.